Ayrım 10, sayfa 84. Joyce mesajı birkaç gün sonra Frank buzluğu mutfağa taşırken ve Nina da buzdolabının kapağını açmış önünde dururken dinledi. "Bu evde yiyecek hiçbir şey yok," dedi Nina. "Kathleen de kim?" "Buzdolabının kapağını kapat bakayım," dedi Frank. "Şimdi alışverişe çıkacağım. Kathleen'le sinagogda tanıştık." "Ben neredeydim ki?" "Sylvie'lerin evinde kalıyordun," dedi Frank. Joyce ahizeyi kaldırdı. "Telefonla mı konuşacaksın?" dedi Nina buna inanmayarak. "Benim telefon etmem gerekiyor." "Biraz bekleyeceksin," dedi Joyce elinde telefonla salona doğru giderken. Nina başını kapıdan uzatıp bir şey söylemeden hareketleriyle sabırsızlığını bir şekilde belli etti ama Joyce bunu anlamamazlığa geldi. "Daha önce arayamadığım için kusura bakma," dedi Joyce. "Ne zaman yürüyüşe çıkmak istersin?" "15 dakika sonra orada olabilirim." Joyce arabanın anahtarlarını aldığı gibi "Ben Kathleen'le buluşmaya gidiyorum. Fazla uzun sürmez," dedi. "Şimdi gidemezsin," dedi Frank şaşkın bir şekilde. "Sen markete giderken yolda beni bırakırsın," dedi Joyce çabucak. "Dönüşte beni eve Kathleen bırakır. Nina da yarım saatçik yalnız kalabilir." Frank arabaya bindiklerinde "Kathleen iyi mi?" diye sordu. "Nasıl bir soru öyle? Tanrı aşkına, kadın göğüs kanseri." "Biliyorum," dedi Frank ve utanarak sessizliğe gömüldü. Gelgitte oluşan nehrin ve Good Harbor kumsalının üstündeki yaya köprüsüne gelip durana dek bir daha konuşmadı. Joyce araba daha tam durmadan kapıyı açtı. Kathleen henüz ortalıklarda görünmüyordu. O yüzden Joyce yıpranmış ahşap korkulukları dayanıp beklemeye başladı. Aşağıdaki nehir oldukça durgundu. Sular yükseliyor mu, çekiliyor mu anlamak zordu. Frank'a hoşça kal demeliydim diye aklından geçirdi. Frank'e daha iyi davranmalıyım. Tabii o da bana. Umarım bu şirkette geçirdiği uzun saatlerin karşılığını en iyi şekilde alır diye düşündü. Ellerini başının arkasına koyup gerindi ve iyi ki Nina burada değil. Yoksa bana herkesin ortasında garip hareketler yapmamamı söylerdi. Gerçi öğleden sonra bu saatlerde etraf pek kalabalık değildi. İnsanların çoğu şezlonglarını ve buzluklarını toplamış evlerine dönüyordu. Yanından geçen dört can kurtaran, kurallar gereği giydikleri çirkin turuncu mayolarına rağmen sahil güvenlik dizisinin tanıtımlarından fırlamış gibi yürüyorlardı. Yakışıklı, dümdüz, karınlı, zenci bir çocuk Joyce'unkilere aynı gümüş halka küpelere takmıştı. "Ben onları fark edebiliyorum ama belki ben onlar için burada duran martılardan farksızım," diye düşündü. Kuşlar mısır koçanlarını temizlemekle meşguldüler. "Üf, kapa çenine," dedi kendi kendine. Başını kaldırıp ufka baktı ve derin bir nefes aldı. Sahilin bu görüntüsünü seviyordu. Salt adasından Bas kayalıklarının granit hisarlarına kadar olan bölüm görünüyordu. Kumsalın gökyüzünü içine alış şekli onu kendinden geçiriyordu. Hayatını sorgulatıp Tanrı'ya veya bir güce inanıp inanmadığını düşündürtüyordu. Good Harbor'dayken sık sık babası aklına gelirdi. Babası okyanusu özellikle de şiddetli bir rüzgar estiğindeki dalgalı halini çok severdi. Akşamüstü güneşine tutkun olanlardan biri bikinisini ve 5 metre yüksekliğindeki dolgu topuk terliklerini giymiş, eski ahşap köprünün üzerinde takada tukada yürüyerek geçti. Joyce omzunun üzerinden baktı. Tam da evrensel güçlerle ilgili konulara dalmışken ne çabuk ilgim dağıldı diye düşünüp kendi kendine güldü. Yanından geçen kadın en az 65'inde olsa gerekti ama yine de daracık mayosunun içinde gayet iyi görünüyordu. Ama az ileride ortalıklarda dolaşan bir fil kadar iri kadın için aynısını söyleyemezdi. Acaba aldırış mı etmiyordu yoksa bilerek ve isteyerek mi bu hale gelmişti? Joyce kafasını mı çevirsin yoksa kadını alkışlasın mı bilemedi. Kumsaldaki insanları seyretmek Joyce'un en büyük zevkleri arasındaydı. Aklına yüzlerce soru ve hikaye gelirdi. Nasıl olmuştu da el ele, omuz omuza dolaşan 60 küsur yaşındaki çiftler ilişkilerindeki heyecanı kaybetmemişlerdi? Acaba herkes artık nefret ettikleri eşlerini toprağa vermiş ve yeniden mi evlenmişti? Haki renkte, birbirisinin aynısı şortlardan giymiş lezbiyen kızlar buranın yerlisi miydi yoksa Might West'ten gelen turistlerden miydi? Sandaletlerinin içine siyah çorap giymiş olan adam denizden uzak bir ülkeden yine iltica etmiş biri miydi yoksa acemi bir ajan mıydı türünden sorular sorardı. Joyce aynı zamanda kendini tişörtler konusunda da uzman sayardı. Tıpkı kuşları doğal ortamlarında gözlemleyen uzmanlar gibi tüm değişik cinslerin kaydını tutardı. İşler sarpa sardı mı arkana bakmadan git. Ne bakıyorsun? Tapılacak kadın. Bir de dövmeler vardı tabii. Eskiden sadece askerlere özgü bir şeyken, şimdilerde maço erkekler, seksi genç kızlar, hiç beklenmedik orta yaşlı kadınlar ve erkekler arasında da modaydı. Ama bundan sonra hepsi ona Kathleen'in dövmelerini hatırlatacaktı. Her 8 kadından birinin başına gelen illetin bir damgasıydı bu. Joyce eklemleri çatırdayana kadar sıkıca kendi omuzlarına sarıldı. Dün dergiye göndermesi gereken son yazıyı da yollamıştı. Mario'yu arayıp Manolya'nın devamıyla ilgili bir ilerleme olup olmadığını soran bir mesaj bırakmıştı. Joyce onu geri aramamıştı. Şimdi bir roman yazmayı denemek istiyordu. En azından bu yazı buna ayıracaktı. Frank şu anda süpermarkete varmış, hafta sonu için yiyecek, yazın geri kalanı için de erzak alıyordur. Bu evde ilk defa üçü birlikte vakit geçireceklerdi. Tüm bahar boyunca futbol turnuvası olmayan ilk hafta sonuydu bu. Yolda gelirlerken Frank boğazını temizleyip cesur bir sesle gelecek sezonda Nina'nın takımında yardımcı koç olarak çalışacağını açıklamıştı. ''Sakın endişelenme tatlım'' dedi Frank omzunun üzerinden Nina'ya. Nina'nın önüne geçilemeyen öfkesine mani olmaya çalışıyordu. ''Sana ne yapman gerektiğini söylemeyeceğim. Sanırım asıl işim programı ayarlamak olacak. Tom bu iş için oldukça karmaşık olduğunu ve bunun için yeni bir bilgisayar programına ihtiyaç duyduklarını söyledi. Ben asıl burada devreye giriyorum.'' Nina suratını astı, Walkman'ini kulağına takıp aşık bir kadının hikayesini anlatan hüzünlü bir şarkıya eşlik etmeye başladı. Bir yaz öncesine kadar ailecek söyledikleri aptal araba şarkılarını eşlik ederdi. Yazlık evde iyi görünelim diye buraya gelmeden hepimizin berbere gitmesi iyi oldu. Aman dikkat edelim de saçlarımız daha varmadan bozulmasın. Nina annesini bezdirip de yeter artık dedirtene kadar arka koltukta mırıldanırdı. Bu sene Nina sırf onlarla gelsin diye rüşvet olarak ona yeni diskler alacaklarına söz vermek zorunda kalmışlardı. ''Ne düşünüyorsun?'' diye sordu Kettin bir anda Joyce'un yanında belirmişti. ''Nina'yı düşünüyordum. Aradığına çok sevindim.'' ''Ben de bugün fırsat bulup gelebilmene çok sevindim. Yürüyelim mi? Doktorun talimatlarından biri de bu. Akıllı bir doktormuş.'' ''Tedavimden pek bahsetmek istemiyorum.'' dedi Kettin. Sesi kırılgan çıkmasın, doğal çıksın diye çabalıyordu. ''Henüz tedavi başlamadı. Sadece ölçümlerim alındı ve bir de işaretler yapıldı. Dövmeler değil mi? Berbattı herhalde.'' ''Evet ama o konuda da konuşmak istemiyorum. Sen neler yapıyorsun onu anlat.'' Ayakkabılarını köprünün sonundaki yeşil çöp bidonlarının yanında bıraktılar ve deniz kenarına doğru yürümeye başladılar. Son gelgit kumsalda etrafı burçlarla çevrili küçük kum tepeleri oluşturmuştu. Her birinin içinde üzerinde mavi gökyüzünün yansıdığı küçük bir su birikintisi vardı. Başlarının üzerinden birkaç tane martı uçarak geçti. Beğendikleri bir yer bulana dek kıyı boyunca süzüldükten sonra her zamanki gibi yiyecek arayarak gerine gerine yürünmeye başladılar. ''Sular çekiliyor mu yoksa yükseliyor mu?'' diye sordu Joyce. ''Çekiliyor'' dedi Kathleen. ''Bu tür zamanlarda o kadar az bir fark oluyor ki anlamak için bu işi bilmek lazım.'' Kathleen güldü ve bunu Buddy'den duyduğu için bildiğini söyledi. Yüzünü Joyce'a dönüp konuşmaya devam etti. ''Yeni bir haber var mıydı? Ev ne alemdeydi? Bir şeyler yazıyor muydu? Akşam yemeğinde ne vardı?'' ''Akşam yemeğinde ne yiyeceğimize dair en ufak bir fikrim yok.'' dedi Joyce. ''Mutfağı çok garip bir renge boyayacağım. Hiçbir şey yazdığım yok ama benim Meryem Ana ile ilgili ilginç bazı gelişmeler var.'' ''Anlayamadım.'' ''Sana daha önce bahsetmedim mi?'' Joyce Kettin'e heykelden bahsetti. Ne kadar uzun olduğunu, peçesindeki kıvrımları, ellerini sanki çiçekleri büyümeye davet ediyormuşçasına uzatışını. Frank o kadar meşguldü ki bu türlü fırsat bulup heykelden kurtulamamıştı. Havra'da karşılaştıkları hafta sonundan beri Frank ilk kez bu hafta sonu gelebilmişti. Bu arada Meryem Ana'ya gizemli bir şeyler olmuştu. Birkaç hafta önce başında çiçekten bir taç filizlendi. Sonra birileri ayağının dibine bir saksı kadife çiçeği bıraktı. ''Bari heykeli ben yerinden sökeyim.'' dedim. ''Etrafını biraz kazdım ama beton benim bahçe küreğiyle kazamayacağım kadar derine iniyor. Yerinden çıkarmak için birilerini tutmamız gerek. Bugün heykelin yanında bir demet leylak buldum. Yavaş yavaş acaba bahçemiz aslında yerel bir tapınak mı diye düşünmeye başladım.'' Joyce heykel konusunda komşularına danışmaya çekinmişti. Altın rengi av köpeklerini dolaşırken ona hep gülümseyen ve merhaba diyen kapı komşularına bile sormamıştı. ''Peki şimdi ben kutsal anneyi civarlardakileri kızdırmadan veya bir soykırım başlatmadan bahçemden nasıl çıkaracağım?'' Kettin güldü. Bu Joyce'u son derece memnun etti. ''Belki bir rahip çağırabilirsin.'' dedi Kettin. ''Şeytan kovma ayini falan yapmam gerekmiyor değil mi?'' dedi şakayla karışık bir korkuyla. Başı 360 derece falan yok hayır sadece KMA'yı oradan saygın bir şekilde çıkarmak için yardıma ihtiyacın olabilir diye düşündüm. KMA da ne? Kutsal Meryem Ana dedi Kettin. Azize Rita kilisesindeki rahibe bir danış istersen. Azize Rita hep ilgimi çekmiştir. Kadın garsonların veya park metrelerini kontrol eden kadın polislerin koruyucusu Azize falan mı? Kettin yine güldü. Adını duymadığım bir sürü Aziz var ama Azize Rita'nın evlilikle ilgili sorunların koruyucu Azizesi olduğuna %100 eminim. Beni kandırıyorsun. Gerçekten kim olduğu bir yana Azize Rita kilisesi sizin eve çok yakın. O yüzden oradaki rahibe danışman uygun olur. Peki tamam onu arayacağım. Kettin durdu ve yüzünü denize döndü. Sağ elini alnına götürüp siper yaparak ufku işaret etti. Ne kadar uzağa gitmiş? Kim uzağa gitmiş? Yelkenli. Joyce tekneyi görmeye çalıştı. Uçuk mavi bir ilan panosuna asılmış bir parça beyaz kağıt gibi duran, baş parmak büyüklüğündeki tekne gökyüzüne yapışmış gibi duruyordu. Ne gün ama, dedi Kettin uzaklara bakarak. Sessizlik olunca Joyce acaba Kettin kanser konusunu mu düşünüyor diye merak etti. İyi bir arkadaş, bir sırdaş olmak istiyordu. Rahip Sherry, dedi Kettin aniden. Efendim? Aziz Rita Kilisesi'ndeki rahibin adını hatırladım. Geçen sene okul etkinliklerinden birinde rastlamıştım. Ne komik bir adı var diye düşünmüştüm. Hani şu dizide ilaç niyetinde sürekli bir fırt içki içen yaşlı rahip var ya, onu anımsatmıştı bana. Gerçi tip olarak da pek benzemiyor ama olsun. Rahip Sherry, 40'larının sonlarında iri yarı bir adam, bir dalgıçlık kulübüne üye. Bir keresinde onu Folly Körfezi'nde üzerinde ıslak bir dalgıç giysisiyle gördüm. Dalgıç bir rahip ne komik diye düşünmüştüm. Rahiplik yakasını da takmış mıydı bari? Sen Rahip Şiri'yi ara, o ne yapılması gerektiğini bilir. Kumsalın Salt Adası'nda uzanan sahil yolunu tamamen göründüğü en uç noktasına gelmişlerdi. Biliyor musun, bunca zamandır buraya gelirim ama oraya hiç gitmedim, dedi Joyce adanın tepesini işaret ederek. Orada güzel bir manzaradan başka bir şey yok. Bir de tırmandıktan sonra hissedilen bir şey başarmış olmanın verdiği haz, dedi Kathleen. Eskiden çocukları alıp giderdim. Yanlarında ayakkabı, çorap ve pantolon getirmelerini şart koşmamdan hiç hoşlanmazlardı. Ama bu sayede ben yanlarındayken bacaklarına hiç zehirli sarmaşık dolanmadı. Bir ara birlikte gideriz. Çok sevinirim. Şimdi yürümek ister misin? Eve dönmem lazım, diye iç çekti Joyce. Yemeği Frank yapıyor. Geri dönmeye başladılar. Bu kumsalın büyüklüğü beni her zaman şaşırtmıştır, dedi Joyce. Köprüden buraya gelirken yol hiç uzak gelmiyor. Ama buradan oraya dönüş iki kat daha uzunmuş gibi geliyor. Sanki birbirinden tamamen farklı iki yer gibi. Rachel Carson sahillerin çift doğası olduğu üzerine bir şeyler yazmıştı, dedi Kettin. Sessiz bahar mı? Yok, o değil. Okyanusla ilgili bir kitaptı. Dur bakayım, hatırlayabilecek miyim? Sahillerin değişken bir doğası olduğunu, sürekli devinim halinde olduğunu söylemişti. Kah ıslak, kah kuru. Belki dünya kadar eski ama bir gelgitten ötekinde asla eskisi olmayan gibi. Tıpkı insanlar gibi, dedi Joyce. Sence insanlar bir günden diğerine değişiyor mu? Biyolojik olarak değişmiyorlar, değişmiyoruz. Yani aslında benim demek istediğim şey, insan da sudan oluşuyor, yani sürekli çalkantı halindeyiz. Sanırım öyle, dedi Kettin. Sence insanlar çift karakterli mi? İyi ve kötü olarak mı demek istiyorsun? Bu konu beni aşar, dedi Joyce ve durakladı. Ama hem yaşıyoruz hem de ölüyoruz. Hücreler bölünüyor. Daha fazla hücre oluşturuyor. Eskilerinden kurtuluyor. Durdu ve acaba yanlış bir şey mi söyledim diye endişelendi. Bir sessizlik oldu. Bu arada yürüyüş tempolarını arttırdılar. Koşuya çıkmış biri hızla yanlarından geçerken rüzgarını hissettiler. Sanırım bu akşam bizde balık var, dedi Kettin. Sonunda Buddy yiyebilecek kadar büyük bir şeyler yakaladı. Balığı kim temizliyor? Buddy hem temizliyor hem pişiriyor. Frank de yemek yapmayı sever. Bana biraz Frank'i anlatsana, dedi Kettin. Küçük Musevi bir çocuğa nasıl olmuş da Frank ismi konmuş? Nüfus cüzdanında ismi Franklin olarak geçiyor. Franklin Roosevelt'den esinlenmiş. Ailesinin asıl dini Demokratik Parti. Nasıl tanıştınız? Bir partide. Dans edişi hoşuma gitmişti. Sonra birlikte dans edişimiz hoşuma gitti. Kulağa çok romantik geliyor, dedi Kettin. Ben de Buddy ile dansta tanışmıştım. Ama o dans etmiyordu, ben de etmiyordum. Birbirimizi dans etmeyip de duvarın dibinde oturanlar arasında bulduk. Bence bu da çok romantik. Madem bu konuyu açtın, Kathleen Levin isminin hikayesi nedir? Aslında adım Kathleen Mary Elizabeth McCormon Levin. Buddy ile evlenmeden önce din değiştirdim. Ailem bunu onayladı mı? Evet, dedi Kettin, Pet'in güllerini anımsayarak. Rahibi olan kız kardeşim bile buna bir şey dememişti. Sana kız kardeşimin rahibi olduğunu söylemiş miydim? Hayır, birbirinize yakın mısınız? Pet göğüs kanserinden öldü. Aman tanrım. Doktorların hepsinin söylediği benimkinin farklı bir tür oldu. Kettin kısaca yapılan teşhis ve uygulanan tedaviden bahsetti. İyileşeceksin gibi görünüyor. Ölüm fermanım daha verilmedi. Aslında saçım bile dökülmeyecek. Saçların çok güzel, dedi Joyce. Teşekkürler. Saçlarımın nasıl göründüğü benim için hala önemli. Sana önceki gün söylediğin şey için de teşekkür etmek istiyorum. Ne söyledim ki? Kimsenin bunun çok büyük bir sıkıntı olmadığını söylemesine izin vermemem konusunda söylediklerin için. Ha, durumun boktanlığından bahsetmiştim. Onu mu diyor? Ne güzel ifade ediyorsun. Sanırım zaten bu yüzden profesyonel yazarsın, dedi Kettin. Radyolog bana tedavi süresince okyanus kıyısında yürüyüş yapmamı söyledi. Bu korkunç günün en güzel yanı bu oldu. Neler yaşadığını tahmin bile edemiyorum, dedi Joyce. Hiç sorma. Köprüye gelince durdular ve neredeyse dirsekleri birbirine değecek şekilde korkuluklara yaslanıp nehir yatağına bakarak suların yeniden yükselmesini bekleyen ıslak kumlara baktılar. ''Bazen aradaki farkı duyar gibi oluyorum,'' dedi Joyce. ''Sular çekildiği zaman çakıl taşları sürükleniyor. O yüzden sular yükselirken daha hafif bir ses çıkıyor.'' Catelyn suyun sesini dinlemek için başını hafifçe yana eğdi ve kafasını salladı. Joyce Catelyn'den onu eve bırakmasını rica etti ve arabaya binerken Catelyn, ''Bir dahaki sefere bana Manolya'nın kalbi için nasıl araştırma yaptığını anlat olur mu?'' dedi. ''Aman tanrım, nasıl öğrendin? İnternet çağında bir kütüphanecinin yapabileceklerini kesinlikle yabana atmamalısın.'' ''İnternette beni mi araştırdın? Dün kitabını aldım.'' Joyce eliyle yüzünü kapadı, kapağını çıkarıp da ''Oku lütfen, olur mu?'' dedi. ''Adamın giydiği pantolon gayet güzel. Onu da mı fark ettin? Göğsümün bir parçasını aldılar. Daha gözlerime bir şey olmadı çok şükür. Söyle bir dahaki kitabının kapağını benim radyoloji doktorumun resmini koysunlar. Anlatsana şu adamı.'' Tabaknikler'in evine giderken Catelyn yolda Doktor Singh'in eşi benzeri görülmemiş yakışıklılığını anlattı. Eve gelip de arabayı durdurduklarında Joyce heykeli işaret edip sizi tanıştırayım dedi. Bir süre sessizce Meryem Ana'nın iki yanında durdular. Catelyn eğilip yere düşmüş olan plastik çiçeklerden yapılı tacı kaldırdı. Kız kardeşim bu tür şeylerden hiç hoşlanmazdı. Taçlar Mayıs ayinlerini falan pek hoşuna gitmezdi. Taç takınca Meryem Ana'nın güzellik kreçlerine benzediğini söylerdi. Pet ise onun güçlü ve karakterli biri olduğunu düşünürdü. Ama bence aslında güçlü olan kendisiydi. Kendisi öyle olduğu için Meryem Ana'yı da öyle hayal ediyordu. Josh ne diyeceğini bilemedi. Museviler Meryem Ana hakkında pek bir şey bilmezler. Aslında İsa hakkında da pek bir şey bilmezler. Bu kültürün içinde yaşayıp da bunu nasıl başarmışız acaba? Bilemiyorum dedi Catelyn. Korkudan mı, savunma içgüdüsüyle mi? Josh helkeyle savunma duygularını kapılmaksızın bakmaya çalıştı. Meryem Ana'nın yüzündeki yarı gülümser ifadede düşüncelere dalmış gibiydi. Sırtı dik, başı sağa eğik, sanki dinler gibi görünüyordu. Ellerini bir dansçı gibi bilinçli bir şekilde uzatmış, parmakları sanki karşısındakini yaklaşması için davet edermiş gibiydi. Hem resmi hem içten bir karşılama hareketiydi bu. Ne hoş bir vücut dili, nazik ve sakin, ilgili, hepimizin özlemini duyduğumuz anne gibi. ''Hep genç değil mi?'' dedi Joyce. ''Efendim, Catelyn doktor solunum aygıtını çıkardıktan sonra Pet'in Deni için dua edişini düşünüyordu. Meryem Ana'nın heykellerdeki görüntüsü hep genç değil mi? Kararlı bir çene, kırışıklık yok, pişmanlığa yer yok. Pişmanlığa yer yok diye tekrarladı Catelyn. Hiç böyle düşünmemiştim. Belki de artık bu yüzden Katolik değilim dedi Joyce'un. Catelyn'in ne demek istediğine dair en ufak bir fikri yoktu ama ondan bir açıklama beklemedi. Bu ona çok özel bir soruymuş gibi geldi. Tıpkı göğsündeki dövmelere bakmayı istemek gibi. Tekrar yürüyüş yapmak üzere sözleşerek ayrıldılar. Catelyn'in dikiz aynasından Joyce'un el sallayışını izledi. Üzgün görünüyor diye düşündü Catelyn. Onu yarın arayacağım diye mırıldandı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Sylvia, S-Y-L-V-I-E. Rita, R-I-T-A. Sherry, S-H-E-R-R-Y. Carson, C-A-R-S-O-N. Folly, F-O-L-L-Y. Roosevelt, R-O-O-S-E-V-E-L-T. Elizabeth McCormick, E-L-I-Z-A-B-E-T-H-M-C-C-O-R-M-A-K.